Cevaplara sorular. Öğretmenin fıtri seyrinde başlama noktası bellidir. Sorular. Önce sorular yaşanır. Bu soruların peşine düşülür. Arayış başlar ve Rabbimiz bizi cevabı da ulaştırır. Bu süreci etrafındaki dünyayı henüz yeni tanımaya başlayan bir bebek de yaşar. En zor fizik problemleriyle uğraşan bir bilim adamı da. Her ikisinin öğrenme süreci bu ne, bu neden böyle gibi sorularla başlar. Sorular bilmenin ve öğrenmenin ilk ve en kaçınılmaz adımıdır. Gelin görün ki yaşadığımız çağda başka bir öğrenme yolu öne çıkmışa benziyor. Şu çağda çoğu kez soru sormaksızın cevap belirtiliyor. Birçok cevap soru sorma veya üzerine düşünme fırsatımız olmadan zihnimize kazınıyor. Adeta hipnotize ediliyoruz. Okuldu, televizyondu, radyoydu, gazetelerdi, eş dost ziyaretiydi, vitrinlerdi, reklamlardı, iş yeri muhabbetleriydi derken sorusu asla sorulmamış onca hazır cevap yer ediyor zihnimize. Aslı telkin olan ama aklı beyni hapseden modern çağın yanlış bir tanımlamayla beyin yıkama dediği bir öğretme üslubu bu. Telkinin tarihi iblisin Adem'i kandırma teşebbüsüne kadar uzanıyor gerçi. Ama galiba onun işinin bu kadar kolaylaştığı ve yardımcısının bu kadar çok olduğu bir başka çağ olmamış olsa gerektir. Şöyle bir hayatımıza baksak, kolaylıkla bir soru sormadan beynimize telkin edilmiş bir dizi hazır cevap çıkar karşımıza. Çağdaş olma gereğinden, kalbim temizliğe, istediğim gibi yaşarımdan, pozitivizme sorusu sorulmamış bir dizi cevap vardır iç alemimizde. Söz gelimi, Rabbinin rızasına uygun düşmeyen ama nefsinin hoşuna giden bir hayatı seçen ve bunu çağdaş olmak lazım diye savunan birine sorun. Nedir bu çağdaşlık? Alacağınız cevap, bizatihi tecrübe ettiğim üzere çoğunlukla şu olacaktır. Çağdaşlık şeydir, zihne hazır bir cevap aşılanmış ama asla sorusu sorulmamıştır. Aynı şekilde hayatımı istediğim gibi yaşarım diyenlere sorun. Nedir şu hayat? Alacağınız cevap çoğu kez hayat hayattır, hayat yaşamaktır gibi mantıksız totolojilerin ötesine geçmeyecektir. İşte bugün zihinler doğru cevaplara ulaşmakta bu kadar zorlanıyorsa sorumlusu hazır cevaplardır. Okul, televizyon, sosyal hayat derken pek çok şey hazır cevaplar üfler durur. O yüzden bu çağa doğru cevaplara giden soruları sormadan önce yanlış ve hazır cevaplara doğru sorular sormayı gerektiren bir çağdır. Asıl öğrenim süreci olan sorulara cevaplar faslı ancak zihnimize üflenmiş hazır cevaplara sorulardan sonra başlamaktadır. Mesela kendi kafasına göre yaşayan birinin dayandığı bir hazır cevap vardır. Benim hayatım bu. Kimse karışamaz. İstediğim gibi yaşarım. Eğer siz de aynı şekilde düşünüyorsanız, daha doğrusu düşünmeye bile fırsat kalmadan size de aynı cevap aşılanmışsa vereceğiniz bir karşılık elbette yoktur. Oysa bir iki basit bir soru, sözüm ona çok haklı o cevabı bir anda paramparça edecektir. Senin olan bu hayatı nasıl edindin? Sokaktan mı buldun? Hem bu hayatın sahibi gerçekten sensen, neden yitip gidişine ve ölümle sona erişine engel olamıyorsun? Aynı şekilde birçok insan kalbi temiz olduğu için Rabbinin emirlerine uymaksızın yaşamaktadır. Üstelik Rabbinin emrine uyma çabası içinde olanları iki yüzlülükle suçlayacak kadar temiz bir kalptir bu. Bu kalbin sahibi sadece şu soruyu sorsa kendisini gerçek kalp temizliğinden alıkoyan hazır cevaptan kolayca kurtulacaktır. En küçük bir amirin isteğini yerine getirdiği halde şu kainatı ve kendisini yaratan bir Rabbin emrine ayak direyen bir kalp ne kadar temiz olabilir? Bu düşünce kalbe ilişen bir leke olmasın. Keza birçok materyalist yorumun sayesinde aşılandığı bilime ilişkin bir dizi hazır cevap da kuşatmıştır etrafımızı. Bilimin ortaya koyduğu bazı verilerden hareketle inceleme konusu olan şeyi Allah'ın bir sanatı olarak anlatmaya girişin anında sizden tarafsız olmanız istenecektir. Bilim inanç yargısı belirtmez. Bilim objektiftir ve pozitivisttir. Var olan şeyi gözlemler. Siz Allah'a inanıyor olabilirsiniz ama lütfen bilimi bu işe bulaştırmayın. Ve herkes bilimin gerçekten tarafsız ve pozitif olduğunu sanır. Pozitif yani eskilerin deyimiyle müsbet olan, ispata dayanan şu bilimin ispat tarzı da çok ilginçtir. İki saksı alınır, birine su verilir, diğerine verilmez. Sulanan saksıdaki çiçek hayatını sürdürür, diğeri ölür. Bunun üzerine şu sonuca ulaşılır. Sulanmayan çiçek öldü. Demek çiçeği su yaşatıp büyütüyor. Halbuki söz konusu deneyde yapılan pozitif bir şey yoktur. Bu deneyde yalnız ve yalnız sulanmayan çiçeğin öldüğü gözlenmiştir. Çiçeği suyun büyüttüğü değil. Dolayısıyla yalnızca sulanmayan çiçeğin öldüğü ispat edilmiştir. Çiçeğe hayat verenin su olduğu değil. Nitekim suda çiçeğin büyümesi için lazım olan kudret, ilim, irade gibi niteliklerin hiçbiri yoktur. Fakat sorgulanmadığı sürece bilimin tarafsız ve objektif olduğuna dair hazır cevap durmaksızın zihnimize pompalanır. Bizden işte bu özellikleri taşıyan bilimin hükümlerini mutlak doğru olarak kabul etmemiz istenir. Sorgulandığı andaysa modern bilimin pozitivizm diye yutturmak istediği şeyin aslında negativizmden ibaret olduğu görülecektir. Yine bilim alanında benzer bir hazır cevap oyunu daha oynanır. Her insan muhakkak sorduğu insan nasıl var oldu, kuşlar nasıl uçuyor, yağmur nasıl yağıyor gibi sorular aslında insanı tüm kainatın Rabbi ile tanıştıracaktır. Çünkü her şey her şeyle bağlıdır. Tek bir çiçeğin var olması için su, bulut, toprak, güneş, samanyolu, kısacası tüm kainatın var olması gerekmektedir. O yüzden tek bir çiçeği var etmek ancak tüm kainata sözü geçen sonsuz bir kudret, İlim ve irade sahibinin işidir. Fakat materyalist bilim adamları bu bağlantıyı daha baştan keserler. Bizi normal şartlar altında ve diğer şartları sabit sayarak düşünmeye davet ederler. Ve hep bir şeyleri baz alırlar. Mesela biyoloji hücreyi, kimya molekülü, fizik partikülleri baz alır. Oysa baz alınacak sabit ve ezeli bir madde yoktur. Sair şartlar sabit de değildir. Bilakis her bir şey zerreden galaksilere kadar her an değişen ve yenilenen bir kainat içinde ve tüm bu şeylerle bağlı biçimde vücuda gelmektedir. Materyalistlerin niyeti böylesi bir tabloda varlığı kaçınılmaz bir gerçek olarak beliren Allah'a imana giden yolu kapamaktır. Ve bilime onların hakim olduğu bir çağda kainata bakıp Allah'ı tanımanın ilk şartı onların hazır cevabını sorgulamaktır. Söz gelimi diğer şartları sabit sayalım mı diyorlar. İşte bu hazır cevaba soru sabit olmayan şartları sabit sayarak daha baştan asılsız bir varsayıma dayanarak mı hakikat bulunacak? Örnekleri böylece uzatmak mümkündür. Yüzlerce binlerce hazır cevap hayatın her alanında bizi her yanımızdan kuşatmaktadır. Aklımızı doğruya giden yolda kör, topal, sağır ve dilsiz bırakan hazır cevaplardır bunlar. Ama hele bu cevaplara soru soralım. O cevapları baz alıp düşünmeden önce cevabın kendisini sorgulayalım. Bizi doğru ve hak olandan alıkoyan o karton kuleler bir örümcek yuvasından daha kolay biçimde yıkılacaktır. Kullarına tapan tanrılar. Kainatı saniyine teslim eden insanlar tek bir ilah tanırlar. Kainatı saniyine teslim etmeyenler ise tek bir zata vermekten kaçındıkları ilahlık niteliğini her bir şere kolayca dağıttıkları görülür. Bu bakımdan ateistler aslında politeisttirler. Mesela açın ateist bir bilim adamının yahut filozofun kitabını, bir atoma, DNA gibi bir moleküle, bir hücreye dahi her şeyin her şeyle ilgisini bilir, mutlak bir ilim izafe ettiklerini görürsünüz. Bir ilahı reddedenler, gariptir, sayısız ilahlar icat ediyorlar. Mülkün ötesinde melekutu göremeyen basiretsiz gözler, mahlukat cinsinden olan her şeye bir nevi ilah gözüyle bakıyorlar. Özellikle de diğerlerinden biraz daha önde gözüken her şeyi ve herkesi ilah gibi görüyorlar. Kimilerinin güneşi veya ayı ilah edinmesinin, kimilerinin Nemrutlara veya Firavunlara tapmasının ardında tek bir ilahı reddetmenin getirdiği bu çelişki yer alıyor muhakkak. Ve binlerce yıldır var olan bu vaka varlığını bugün de sürdürüyor. Şu dünyadan göçüp giderek faniliğini, dolayısıyla ilah olmaktan nihayet derecede uzaklığını bir fiil ilan etmiş kimi insanların mezarları başında, sanki o el-an her şeyi görüp idare ediyormuş gibi, onun yüce huzuruna arz-ı hürmet veya arz-ı şikayet edenlere rastlıyoruz söz gelimi. Keza gün geçmiyor ki dillerde veya sayfalarda gençliğin yeni ilahı gibi laflar dolaşmasın. Oysa bu ilahların hepsi sen-ben gibi ölümlü bir insandırlar. Yalnızca bir açıdan biraz öne çıkmışlardır. Ya sesi başka insanlara göre biraz daha güzel bir şarkıcı, ya fiziksel görünümü biraz daha alımlı bir aktör veya aktris, ya başkalarına göre daha iyi oynayan bir sporcu veyahut insanları kendisine bağlamayı bilen karizmatik bir politikacı. Öne çıkan tek bir özelliği yüzünden kolayca ilah oluvermiştir. Üstelik bu özellikler aslında kendilerinin olmadığı halde. Nitekim bugün sana tapıyorum türü mektuplar alan alımlı aktris, 30 sene sonra kendi malı sandığı güzelliğin zerresini dahi korumayı başaramayacak, bugün müthiş bir devlet adamı olarak anılan politikacı, 30 yıl sonra ilginç beyanatları ile herkesi güldüren bir bunak konumunu alacak, bugün en büyük benim diye bağıran bir sporcu, 30 sene sonra Parkinson hastalığına tutulup adımlarını bile zor atacaktır. Bu vakaya rağmen birileri birilerinde gördükleri bazı öne çıkmış özellikleri onların zatî malı zannedip ona bir nevi uluhiyet izafe eder. İşin garibi, istisnalar hariç uluhiyet izafe ettikleri insanlar da bunu reddetmezler. Nedense bu densizlik karşısında ben kiyim ilah kim diyen çok az insan vardır. Binlerce yıldır insanın en büyük gayesi tanrılaşmaktır diyen felsefe çizgisinin çocukları kendilerine yeni ilah filan dendi mi pek de sevinirler. Akla yanlış, ruha ters, kalbe ise sevimsiz gelen bu tanım nedense nefsin çok hoşuna gider. Zira nefsin en büyük zaafı kusurlardan münezzeh bir tanrı gibi anılmaktır. Kendisini mabuda layık özelliklerle övüp duran nefis, ilahımsın gibi, sana tapıyorum gibi sözler karşısında mest olur. Sağda solda gençlerin yeni ilahı gibi tanımlarla gençlere poz verir durur. Ve işte bu noktadan itibaren bu sözde ilahları hakikat ehline karşı maskara yapan bir süreç işlemeye başlar. Asıl ilahı tanımayan insanlar bu yeni ilahı başkalarından daha farklı ve iyi bularak ilah edinmişlerdir. Ne var ki tek bir ilahı bulamayan bu kişilere güvenmeye de pek gelmez. Onu yeni ilah edindikleri gibi bir gün ilahlar çöplüğünü atabilirler de. Şimdiye dek kaç tanrı kralı, kaç tanrı filozofu, kaç tanrı sanatçıyı çöpe atmışlardır kim bilir. Hele hele her şeyin hız kazandığı modern çağda insanlar gömlek değiştirir gibi ilah değiştirmektedir. 30 yıl önce gençlerin ilahı olan James Dean'i bugün hatırlayan bile kalmamıştır neredeyse. Müzik dünyasının ilahları ise 3 ayda bir değişmektedir. Bu bakımdan yeni sözde ilah hayranlarının yani kullarının ilgisini ve hayranlığını korumak için sürekli tetikte olur. Kullarının ondan neler istediklerini sürekli izler ve kesinlikle değişim istediklerini bilir. O yüzden kullarının istekleri doğrultusunda bir gün sarı saçla çıkar karşılarına, başka bir gün yeşil saçla. Bir dönem saçını beline kadar uzatır, başka bir dönem kökten kazıtır. Hayranlarının ilgisini canlı tutmak için kendisini sürekli acayiplikler, ilginçlikler ve hatta maskaralıklar yapmaya mecbur bilir. Böylece sana tapıyorum diye mektuplar döşeyen kullarını memnun etmek için o kulların isteklerinin güdümüne girer. Ezel ve ebed sultanı olan tek bir mabudun kulu olmayı reddeder, yüzbinlerce fani insanın isteklerine köle olur. Rabbine kul olmayı reddedip ilahlık taslar, kendi kullarına kul olma çelişkisine duçar olur. Tek bir zatın rızasına sırtını döner, binlerce faninin rızasını tahsile mecbur kalır. Bir tek Rabbe secde etmekten kaçar, rububiyetten sonsuz derecede uzak hayranlarına karşı secdeye durur. Her şeyi yaratan bir Rabbin teveccühüne sırt çevirip, kendisindeki Allah vergisi özellikleri kendisine mal eden şu veya bu konumdaki ilah taslağı insanlara bakın. Hepsinde bu çelişkili hali görürsünüz. Kadir-i Zülcelal, onu tanımaktan kaçınan sözde ilahları, kendi kullarının kulu yaparak cümle aleme maskara etmektedir.